Ayrım 18, sayfa 203. İnferis, mahfi eğilmez. Ankara'da ve İstanbul'da kent içinde yürümenin tadı kalmamıştı. Burada fırsat bulmuşken bir yandan bol bol yürüdü, bir yandan da incelediği olayı düşündü. Bir ara aklına bir şey geldi. Hemen telefonundan kentin haritasına baktı. Lozan ve Montreux kentleri Cenevre Gölü'nün öteki ucundaydı. İnternetten araştırdı. Cenevre'den Lozan'a tren ve otobüs vardı ve iki kent arasındaki mesafe 60 kilometreden azdı. Vakit daha erken olsa Lozan'a gider, Lozan Antlaşması'nın imzalandığı tarihi kenti gezerdim diye geçirdi zihninden. Bu düşüncesini fırsat olursa bir başka gün uygulamaya karar verdi. Göl kenarından ayrılıp biraz içerilere doğru yürüdü. Küçük bir kafenin kaldırıma taşmış masalarından birisinde tek başına oturan bir kadın dikkatini çekti. Arkadan rüyaya benziyordu. Rüyadan yanıt alamamak beni o kadar etkiledi ki en ufak benzerlikler bile onu çağrıştırır oldu diye düşündü. Ayakları onu kafeye sürükledi. Kadının biraz ilerisindeki bir masaya otururken kadın telefonundan başını kaldırıp ona baktı. Murat gözlerine inanamadı. Rüyaya gerçekten çok benziyordu. Adeta ikizi gibiydi. Kadın onun kendisine baktığını görünce hafifçe gülümseyip elindeki telefona döndü yine. Murat gözlerini alamıyordu ondan. Başında bekleyen garsonu fark edince bir kahve ve makaron ısmarladı. Garson ayrılınca aklından kadının bir fotoğrafını çekip Rüya'ya yollamak düşüncesi geçti. Kahvesi ve makaronları geldiğinde bunu bir fırsat gibi değerlendirip düşündüğünü yapmaya karar verdi. Telefonunu çıkarıp önce makaron tabağını sonra kafenin fotoğrafını çekti. Son kare onun asıl amaçladığı fotoğraftı. Kadın o karenin içindeydi. Ve rüyaya benzerliği gerçekten de çarpıcıydı. Sonra ne yaptı anlaşılmasın diye garsondan kendisinin otururken fotoğrafını çekmesini rica etti. Kadının olduğu fotoğrafa uzun uzun baktı. Fotoğrafı Rüya'ya yollayıp bak senin ikizini Cenevre'de buldun diye yazmayı düşündü ama sonra vazgeçti. Yaptığı yanlış anlaşılabilirdi ve zaten onarılması çok zor görülen ilişkileri için son umutlar da böylece kaybedilebilirdi. Kadın bir süre sonra hesabını ödedi ve ayağa kalktı. Boyu, saçı, her şeyi de Rüya'nın bir kopyasıydı. Kafeden çıkıp gitmek yerine Murat'ın yanına geldi, eğildi ve yalnızca onun duyabileceği bir sesle bir şeyler söyledi. Murat Fransızca konuşan kadının ne dediğini anlamamıştı. İngilizce olarak ne dediğinizi anlayamadım dedi. Kadın bu kez Fransız aksanlı bir İngilizceyle başkalarının iznini almadan fotoğrafını çekmek hiç de nazik bir davranış değil bayım dedi ve Murat'ın tek kelime etmesine olanak bırakmadan yürüdü gitti. Murat şaşkınlık içinde kala kaldı. Kadının fotoğrafını hiç belli etmeden çektiğini düşünmüştü. Belli ki bunda başarılı olamamıştı. Kahvesini yarım yamalak içti, makaronlardan bir tanesini yedi, gerisini bıraktı. İştahı kaçmıştı, hesabı ödeyip kafeden ayrıldı. Yolda yürürken niye Rüya'yı sürekli düşündüğünü analiz etmeye çalıştı. Keşke Rüya'nın geçmişte bana gösterdiği ilgiye o zaman cevap verseymişim diye geçirdiği içinden. Sonra da keşke diye bir şey yok diyerek bu düşünceyi zihninden uzaklaştırdı. Yavaş yavaş akşam çöküyordu kente. Murat bir mesaj olup olmadığını görmek için tekrar telefonuna baktı. Gülşen Barış'ın iyi olduğunu, onu sorduğunu yazmıştı. Bir yandan yürürken bir yandan da Gülşen'e yanıt yazdı. Bay Yosef'ten bir haber yoktu. Cenevre'de turist gibi gezmek iyiydi ama sonuç almak gereken bir görevi vardı. Canı yemek istemiyordu. Bir sürü abur cubur yemiş doymuştu. Acıkırsa odasında yemek için sandviç ve meyve almaya karar verdi. Yolda rastladığı bir marketten bir tane hazır sandviç, elma, muz ve bira aldı. Odasına girdiğinde saat 6'ya geliyordu. Bir duş aldı ve bir süre yatağa uzanıp dinlendi. Sonra kalkıp birayla sandviç yerken telefonu çaldı. Arayan teftiş kurulu başkanıydı.
''Bir gelişme var mı Murat Bey?''
''Olacak sayın üstadım, biraz zaman gerekiyor.''
''Ne kadar zaman gerekiyor?''
''Sanırım bir iki gün daha bir ikna meselesi olduğunu düşünüyorum.''
''Tamam, sonuç alırsanız bana kısaca haber vermeniz yeterli Murat Bey. Dönüşünüzde konuşuruz uzun uzun.''
Telefon kapandı. Lozan'da bir gün. Murat, Cenevre'deki üçüncü gününün sabahında buraya geliş amacını gizlemek için kullanılan konferansa katıldı. Konferansta iki ünlü ekonomi profesörü dünya ekonomisinin gidişi hakkında konuştular. Murat anlatılanları dikkatle izledi, notlar aldı. Soru yanıt bölümünde profesörlerden birisine Türkiye ekonomisiyle ilgili bir soru sordu ama yanıtını tatmin edici bulmadı. Profesör Türkiye'den çok Latin Amerika ülkelerinin deneyimlerine dayanan bir yanıt vermişti. Türkiye ile Latin Amerika ekonomileri arasında benzerlikler olduğu kuşkusuzdu ama farklılıklar da çoktu. Profesör Türkiye'yi pek izlememişti anlaşılan. Öğleden sonrası boştu. Bay Yosef'i arayıp aramamakta tereddüt ediyordu. Bir gelişme olunca ararım demişti. Aramadığına göre henüz bir gelişme yok demektir diye düşündü. Öğleden sonra trenle Lozan'a gitmeye karar verdi. Tren saatlerine baktı. Bir saat sonra bir tren vardı. Önce bir kahve ile bir sandviç yedi, sonra taksiye binip gara gitti. Bilet aldı, trene binip cam kenarındaki koltuğuna oturdu. Yaklaşık bir saatlik tren yolculuğu süresince geçtikleri kırları, ormanları, küçük yerleşimleri seyretti. Her yer yemyeşildi. Kırlarda inekler, koyunlar otluyordu. Bir sanayi ülkesi olsa da tarım ve hayvancılıktan hiç kopmamıştı İsviçre. Bir ara cep telefonundan internete girip Lozan Anlaşması ile ilgili bir şeyler okudu. Lozan'da trenden iner inmez bir taksiye bindi ve kenti gezdi. Yaşlı şoför İngilizce biliyordu ve geçtikleri yerlerde kendine göre önemli gördüğü yerlerden kısaca söz ediyordu. Cenevre Gölü'nün kenarına kurulmuş olan kent son derecede sakin bir görünüm içindeydi. Murat şoföre kentin nüfusunu sordu, 140 bin dolayında olduğunu ve Lozan'ın İsviçre'nin dördüncü büyük kenti olduğunu öğrenince bizde olsa bu nüfusla sıralamaya bile giremez diye düşündü. 1990'larda bir halk oylamasıyla kış olimpiyatlarının Lozan'da yapılmasının reddedildiğini okumuştu. Onu da sordu şoföre. Yabancılar gelirse suç artar diye düşünerek reddettiklerini öğrendi. Kendi kendine gülümseyerek ilginç insanlar diye düşündü. Kentteki turu tamamlayınca Lozan Anlaşması'nın yapıldığı Beau Rivage Plaza'ya gitmek istediğini söyledi. Kısa bir süre sonra Cenevre Gölü kıyısında Uşi semtinde yer alan binaya gelmişlerdi. Şoföre parasını ödedi ve arabadan indi. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı bina bir oteldi. Çok güzel bir yapıydı. Okuduğuna göre Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya Krallığı arasında 1912 yılında yapılan Uşi Anlaşması da bu kentte imzalanmıştı. Bu anlaşma Osmanlı İmparatorluğu'na Trablusgarp'ı ve dolayısıyla Kuzey Afrika'yı kaybettiren anlaşmaydı. Anlaşma gereğince 12 adaları elinde bulunduran İtalya Krallığı bunları Osmanlı İmparatorluğu'na vermeyi kabul etmişti. Ama adaların Yunanlar tarafından işgal edileceğinden korkan Osmanlı yönetimi onların Balkan Savaşı bitene kadar İtalya Krallığı elinde kalmasının uygun olacağını düşünmüş, İtalya da bir süre sonra adaları Osmanlı'ya vermekten vazgeçmişti. Sonunda 12 adalar 2. Dünya Savaşı'nın ardından Yunanistan'a verilmişti. Türkiye tarihi için acı bir olaydı bu. Murat bunları düşünerek otele girdi. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı salon genellikle toplantılara ayrılıyordu ama o gün toplantı yoktu. İçeri girdi, salonu inceleyip bol bol fotoğraf çekti. Bir süre kalıp Lozan toplantısı havasını teneffüs ettikten sonra dışarı çıkıp biraz yürüyüş yaptı. O arada Monroe'ya gidip gitmemeyi düşünüyordu. Türkiye tarihi açısından Monroe de çok önemli bir kentti. 1936'da Monroe-Boğazlar Sözleşmesi bu kentte imzalanmıştı. Sonra saatin geç olduğunu fark edip bu planından vazgeçti. İsviçre, hatta sadece şu Cenevre Gölü kıyıları bizim tarihimiz açısından ne kadar önemli bir yer diye düşündü. Bu gezi ona iyi gelmişti. Kendisini tarihe vererek bir süre de olsa kafasındaki sorunları unutmuştu. Cenevre'ye döndüğünde hava kararmıştı. Otele girerken telefonu çaldı. Ekranda Bay Yosef'in adı görünüyordu. Hemen açtı. Merhaba Bay Yosef.
Merhaba Murat Bey. Yarın sabahtan sizinle buluşabilir miyiz?
Elbette. Nerede?
Eğer uygunsa ben saat 10 gibi otelinize geleyim.
Tamamdır.
Murat dışarı çıkıp yakındaki bir restoranda akşam yemeğini yedi ve sonra odasına dönüp televizyon izledi. Yorulmuştu, erkenden yatıp uyudu. A Bank'ta. Murat sabah duşunu alıp tıraşın olduktan sonra giyindi ve aşağıya indi. Kahvaltısını otelde yaptı. Sonra odasına dönüp Bay Yosef'i beklemeye başladı. Saat tam 10'da telefon çaldı, resepsiyondan arıyorlardı. Bay Yosef gelmişti, Murat onu koridorda karşıladı. ''Hoş geldiniz Bay Yosef.'' Murat'ın heyecanı sesine yansıyordu.
''Merhaba Murat Bey.''
''Nasılsınız?''
''Çok iyiyim, umarım siz de iyisinizdir.''
Ben de iyiyim. Önceki gün kenti dolaştım. Dün de Lozan'a gittim.
Çok iyi yapmışsınız. Anlaşmanın imzalandı. Otele de gittiniz mi?
Gittim gittim. Bayağı bir gezdim. Çok hoş yerler. Filtre kahve hazır ister misiniz? Ya da başka bir içecek?
Teşekkür ederim. Kahve ile bir bardak su alırım.
Murat iki fincana kahve koydu, musluktan su doldurduğu bardakla birlikte bir fincanı Bay Yosef'e uzattı. Çevrede dünyanın en ünlü suları çıktığı için Cenevre'de musluklardan içme suyu akıyordu. ''Nedir durumumuz Bay Yosef?''
Bay Yosef kahvesinden bir yudum aldı. ''Gelişmeler var.''
''Nasıl yani?''
A Bank'taki arkadaşım size bilgi verebileceğini söyledi. Ama eğer bu bilgi resmi bir işte kullanılırsa ve teyit için kendilerine sorulursa inkar edeceklerini de ekledi.
Bay Yosef iç çekti, bir süre sessiz kaldı, tereddüt eder gibiydi. Kapıya bakıyor, gözleriyle çevreyi kolaçan ediyordu. Sanki bir kayıt cihazı olup olmadığını kontrol ediyor gibiydi. Sonra kahvesinden bir yudum daha aldı. Murat'ın sabırsızlığı masaya trompet çalar gibi vurduğu parmaklarından belli oluyordu. Bay Yosef sonunda tekrar konuşmaya başladı.
Murat Bey, siz sözünü ettiğim arkadaşımla tanışıp gerekli bilgileri gayri resmi olarak alacaksınız. Konunun benimle hiçbir ilgisi olmayacak.
Tamam Bay Yosef, anladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor?
Bay Yosef yine bir süre sessiz kaldı, ayağa kalktı, odada bir aşağı bir yukarı yürüdü, sonra Murat'ın önüne geldi durdu. A Bank'tan arkadaşım David M. ile görüşeceksiniz, kartı burada. Bugün saat tam 2'de bu adrese gidin. David'i görmek istediğinizi söyleyin, o size konuyu anlatacak.
Peki A Bank'tan yollanan bu paraların L Bank'taki karşı kayıtları konusunda bir şey yapabildiniz mi?
Maalesef Murat Bey, L Bank'taki arkadaşımla da görüştüm. Hatta ısrar da ettim. Ama ne yazık ki en ufak bir bilgi bile vermeye ikna edemedim.
Murat biraz düşündükten sonra, en azından bir kaynağa ulaşmayı başardık. Her ne kadar sözlü olarak alınacak bir bilgi mahkemede kullanmaya uygun olmasa da, kuşkularımızı gerçeği çevirmek açısından önemli.
Çok teşekkür ederim Bay Yosef. Rica ederim. Siz bana yıllar önce büyük bir iyilik yaptınız. Onun yanında bu hiçbir şey değil.
Bir kahve daha alır mısınız?
Yok, çok teşekkür ederim. Eğer yapabileceğim başka bir şey yoksa ben izninizi isteyeyim.
Elbette Bay Yosef. Murat Bay Yosef'i koridora kadar geçirdi ve vedalaştılar. Murat öğleden sonra saat tam 2'de A Bank'taydı. Danışmadaki kadına İngilizce olarak Bay David M'e ziyarete geldim dedi ve kartını uzattı. Kadın masanın önündeki koltuğu işaret ederek bir dakika oturun lütfen dedi. Sonra telefonu aldı ve karşısına çıkan kişiyle Fransızca konuştu. Telefonu kapattı, sonra Murat'a dönerek İngilizce olarak devam etti. Kendisi sizi almaya buraya geliyor dedi.
Teşekkür ederim.
Kısa bir süre sonra resepsiyon masasının sağ tarafındaki kapı açıldı. Uzun boylu, kumral saçlı genç bir adam göründü. Pahalı bir elbise vardı üzerinde. Murat'ın yanına geldi ve kusursuz bir Türkçeyle
''Hoş geldiniz Murat Bey, ben David. Joseph sizden uzun uzun söz etti bana.'' dedi.
''Teşekkür ederim, hoş bulduk. Türkçeniz harika.''
''Evet, aynı zamanda Türk vatandaşıyım. Üniversiteyi bitirene kadar İstanbul'daydım. Sonra buraya gelip yerleştim. Benim odama geçelim mi?''
''Tabii.''
David'in geldiği kapıdan içeri girip uzun bir koridor boyunca yürüdüler. David koridorun sonundaki bir kapıyı açtı ve kenara çekildi. ''Buyurun Murat Bey.''
İçeri girdiler. Burası çok zevkli döşenmiş, aydınlık bir odaydı. David ve Murat çalışma masasının önündeki koltuklara karşılıklı oturdular.
''Ne içersiniz, size ne ikram edeyim?''
''Filtre kahveniz varsa içerim.''
''Türk kahvemiz bile var burada. Makineyle yapıyoruz. İstanbul'dan getirdim.'' O zaman sade bir Türk kahvesi içerim. David telefonla iki sade Türk kahvesi söyledi. Bay Joseph İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Almanca biliyordu. David'in de ondan aşağı kalır tarafı yok gibiydi. Bir süre İstanbul'dan ve Türkiye'nin ekonomik durumundan konuştular. Sorduğu sorular ve yaptığı yorumlardan David'in Türkiye'yi günü gününe izlediği anlaşılıyordu. Konuşurlarken kapı açıldı. Bir garson kız kahveleri getirip sehpaya bıraktı. Kız çıkınca David konuya girdi.
Joseph bana ilgilendiğiniz konuyu söyledi. Size yazılı hatta sözlü olarak bile ayrıntılı bilgi veremem. Ama böyle bir ilişkinin varlığından söz edebilirim. Hepsi o.
Yani Mehmet H. ile Kamu Yatırımları Bakanı arasındaki ilişki.
David M. güldü. Onu siz söylediniz.
Murat da güldü. Siz de inkar etmediniz.
David tekrar söze girdi.
Murat Bey, bir banka hesabı ile ilgili bilgiler yalnızca hesap sahibine veya resmi olarak yetki verdiği kişiye verilebilir. Bu bilgileri eğer resmen kullanacaksanız size tavsiyem Mehmet H.'nin mirasçısı olan Hale Hanım'dan istemenizdir. Kendisi geçenlerde avukatıyla birlikte bankamıza gelip hesabın kendi üzerine devir işlemlerini gerçekleştirdi. Hale Hanım artık hesabın sahibi olduğuna göre bunu açıklayıp açıklamamak onun kararına kalıyor.
Murat bunun pek mümkün olamayacağını, Hale'nin ona bilgi vermeye razı gelmeyeceğini düşünüyordu. Bu durumda İsviçre gezisinde pek yol aldığı söylenemezdi. Sadece defterdeki bilgilerin doğru olduğunu dolaylı yoldan öğrenmişti. Bu da ne kadar işine yarayacak bilmiyordu. Kahvesinden bir yudum daha aldı.
Çok yol alamadım ama yine de teşekkür ederim. Hale Hanım ile görüşüp ne yapabileceğine bakacağım artık.
Dediğim gibi benden hiçbir bilgi almadınız, beni hiç tanımadınız.
Anladım Bay David, yalan da değil zaten.
Murat kahvesinden son yudumu da aldı ve izin isteyerek ayağa kalktı.
Tekrar teşekkür ederim, kendinize iyi bakın.
Siz de öyle Murat Bey, iyi yolculuklar dilerim.
Murat bankadan çıktı. Bir yandan kuşkuları doğrulandığı için mutlu olsa da öte yandan elinde resmi olarak kullanabileceği bir kanıt olmadığı için canı sıkkındı. Bankanın karşısında bir fast food restoranı vardı. Orada bir şeyler atıştırdıktan sonra bir taksi çevirdi. Önce seyahat acentesine gidip ertesi gün için dönüşünü ayarladı ve sonra oteline döndü. Odasına çıktıktan sonra teftiş kurulunu aradı ve başkanla konuştu. Cenevre'de işinin bittiğini, kuşkulandığı konuda sözlü doğrulama dışında bir bilgi alamadığını, kimsenin yazılı bir şey vermediğini anlattı ve ertesi gün döneceğini söyledi. Başkan en başta konuştukları değerlendirme toplantısını yapmanın zamanı geldiğini ve dönüşünden hemen sonra buluşmalarının uygun olacağını söyledi. Murat bu değerlendirmeyi bir süre sonra yapmalarının daha doğru olacağını, görüşlerini aktarmadan önce elindeki verileri ve kanıtları baştan sona gözden geçirmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu anlattı. Başkan bu öneriyi kabul etmekle birlikte fazla gecikilmemesi gerektiğini, Başbakan ve Maliye Bakanı'nın sürekli gelişmeleri sorup durduğunu vurguladı. Murat telefonu kapattıktan sonra ılık bir duş aldı ve sonra biraz uzandı. Televizyon izledi. Bu İsviçre gezisi sadece defter kayıtlarıyla ilgili çıkarımlarının doğruluğunu göstermeye yaramıştı. Bu da bir şeydi elbette. Ama çok da bir şey değildi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 213.